Ayrım 29. Birlikte yaşadıklarım, birlikte öldüklerim. Aziz Nesin. Sayfa 411. Bir not. Sait Faik ödülünü alabilirsem konuşmam da gerekli. Psikoloji tarihinin çok önemli kişilerinden biri olan William James, 20. yüzyılın başlarında kendilik konusuyla ilgili olarak şöyle der. Ne düşünürsem düşüneyim, her zaman aynı zamanda az çok kendimin, kişisel varlığımın farkındayım. Farkında olanın da ben olduğunu biliyorum. Böylece hem farkında olan hem de farkında olunan olmak üzere kendimin iki farklı yönünden söz edebilirim. Bir insana verilecek en korkunç ceza onun varlığını kabul etmemektir. Örneğin varsayalım ki bir insan topluma bırakılıyor ve o toplumun hiçbir üyesi tarafından fark edilmiyor. Bu kişi bir yere girdiğinde hiç kimse kafasını kaldırıp bakmıyor, cevap vermiyor, yaptığı hiçbir işe aldırmıyor. Kısacası sanki o hiç yokmuş gibi davranılıyor. Bu durumda olan kişinin içinde öyle bir kızgınlık ve çaresizlik ortaya çıkacaktır ki, en vahşice bedensel işkenceler bile böyle bir duruma kıyasla bir iç rahatlığı gibi görülecektir. Çünkü bedensel işkence yapan ne denli kötülük yaparsa yapsın, yine de bizim varlığımızı kabul ediyor demektir. Bir not. 24 Nisan 1974 günü öğleden önce vapurla Kadıköy'den Karaköy'e geçiyordum. Radyo evinde Uray'la sözüm vardı. Sait Faik için radyoda bir kısa konuşma yapacaktım. Sait'in ölüm yıl dönümünde yayımlanmak üzere. Vapurda Mimar Nevzat'la karşılaştım. Birlikte oturduk. Sait için radyoda konuşacağımı bilmeden başka yazarlardan konuşurken sözü Sait'e getirdi. Sait ile ilişkileri Leyla Erbil yüzünden olmuş. Bu konuda çok ilginç şeyler anlattı. İleride bu konu üzerinde Nevzat'la uzun uzun konuşmam, onu dinlemem gerekiyor. Leyla Erbil'i Limasollu Naci aracılığıyla tanımış. Leyla buna eğilim duymuş. Sanırım bu eğilimi duyması Mimar Nevzat'ın o günlerde İlerici Gençlik Derneği olayı sorumlusu olarak cezaevinden çıkmış olmasıydı. Uyanık birçok genç kız gibi Leyla da solculara ilgi duyuyordu. Arkadaşlıkları uzun sürmüş. Nevzat aynı sorunun süreyi olarak bir kez daha cezaevine sokulunca Leyla onu cezaevinde ziyarete gitmemiş. Bu sırada Leyla Erbil Sait Faik'le tanışmış. Sait'le Nevzat ikisi birden aynı kızı sevdikleri için arkadaş olmuşlar. Bir gün Karaköy alanındaki yıkılan postane yanındaki Tokatlı birahanesinde içiyorlarmış. Sait Nevzat'a şöyle demiş. Şimdiden seninle konuşup anlaşalım. O kızla günün birinde ben evlenirsem sen konuk olarak bile evime gelmeyeceksin. Nevzat razı olmuş. Ama demiş ben evlenirsem sen de evimize gelmeyeceksin. Sait ben gelirim demiş. Neden? Madem ben gelemiyorum sen de gelmeyeceksin. Sait kendisinden bir zarar gelmeyeceğini çünkü kendisinin yaşlı olduğunu anlatmaya çalışmış. Nevzat'a göre Leyla'nın Sait'in sevgisine tam karşılık vermemesi yüzünden zaten hasta olan Sait karamsar olmuş. Kendini büsbütün içkiye vererek erken ölmüştü. Ben de bu kanadayım ve bu konuda bir yazı yazmıştım. O yazı nerededir, nerede yayımlanmıştır bilemiyorum. Leyla Nevzat'a ben evlendim diye bir mektup yazmış günün birinde birdenbire. Ki o kocasını ben tanıyorum. Bir mühendisti. Boylu boslu, çok yakışıklı bir delikanlıydı. Evliyken Nevzat'la evlenmek istemiş. Nevzat'la evli olan Leyla'yı ana babasından istemek için evlerine gitmiş. O gün Leyla'nın büyük annesi, yani babaannesi, madem böyle bir adam daha önceden Leyla'yı istiyordu da neden ona vermeyip, işte nokta noktaya verdiklerini sormuş. O zaman Nevzat'ın solculuğunu, cezaevine girip çıktığını kadına söylemişler. Leyla ilk kocasından boşanmış, başka biriyle evlenmiş. Eski kocası da başka kadınla evlenmiş. Bir gün Nevzat'ı tophanedeki bürosunda, ki o büroya ben de gitmiştim, tanımadığı bir kadın görmeye gelmiş. Bu kadın Leyla'nın ilk kocasının Leyla'dan sonra evlendiği kadınmış, gebe olduğunu söylemiş. Kadının bu görüşmeden amacı şuymuş, kocasının hala Leyla ile ilişkisi var, o da kocasından intikam almak için Nevzat'la yatmaya hazırdır. Zaten Sait'in herhangi bir kadınla yatabileceği, bence, kuşkuluydu. Kadınlara istekli ama güçsüzdü bence. Öyle sanırım ki hikayelerindeki kendine dönüklüğün, içe kapanıklığının bir nedeni de budur. İç dünyaları anlatması, kendini anlatması, başkalarını anlatırken de başkalarında kendini bulduğu yönleri, başkalarındaki kendini ve kendindeki başkalarını anlatmasının nedenlerinden biri de buydu. Nevzat Leyla ile aralarındaki bir maceranın Sait'in bir hikayesine konu oluşunu şöyle anlattı. Günü, sonra akşamı, geceyi birlikte gezip dolaşarak Yenikapı'da gazinoda içerek geçirmişler. Gecenin ikisi olmuş, kalacak, yatacak yerleri yok. İster istemez Sait'in evine gitmişler, Osman Bey'de bir ev. Ben bu eve gitmedim. Sait geceleri benden Taksim alanında ayrılır, ya yürüyerek ya tramvayla Osman Bey'deki evine giderdi. Sait şaşırmış, içeri girmişler. Önemli bir sorun var. Sait Leyla'yı bir odaya yatırmış, Nevzat'a başka odada divan göstermiş. Kendisi de odasına gidip yatmış. Ama Nevzat'ın Leyla'nın koynuna gireceğinden hem de kendi evinde kuşkulu olduğundan her 20-30 dakikada bir Nevzat'ın yanına gelir. Daha uyumadın mı? Uyusana yahu. Neredeyse sabah olacak der dururmuş. Sait bu olayı sonra Alemdağ'da Var Bir Yılan adlı kitabındaki bir hikayesinde sembolik olarak kullanmış. Nevzat bir gece Leyla'nın Levent'teki ana babasının evine bacadan, belki de çatı balkondan filan girdiğini söyledi. Yine Nevzat radyo konuşmasında da söylediğim şu olayı anlattı. Sait'le bir gün Park Otel'den sıra Selviler'e doğru gidiyorlarmış. Nevzat Sait'in hikayelerinin hep içe dönüklüğünü, hep iç benliği anlattığını, hep kendini verdiğini, ruh dünyasını yansıttığını, bunlar bir kusurmuş gibi söyleyerek, örneğin Orhan Kemal gibi, o zamanlar Orhan Kemal modası vardı, hikayeler yazmadığını, diyelim şöyle bir Murtaza ortaya koyamadığını söyleyince Sait ağlamış. Yani Sait'in cevabı gözyaşları olmuş. Bence bu gözyaşları çok anlamlı. Sait'in sanatçı tutkusunu, kendi değerini, kendisinin bildiğini, başkasına özenmediğini, yazık ki anlaşılmadığını ortaya koyar. Sait hiçbir zaman kendinden başka biçimde, başkaları gibi hikaye yazmaya özenmedi. Sait konusunda hem Leyla Erbil'le hem de Mimar Nevzat'la çok uzun konuşmalıyım. Bu konudan çok ilginç, Türkiye'nin bir dönemini anlatan bir roman yazabilirim. 25 Nisan 1974 Perşembe Küçük Ev. Bir not. Türk Edebiyatı'nın hikaye bölümünde 3 dönem yeri olan 3 köşe başı var. 1. Ömer Seyfettin, çağdaş dünya hikayeciliğinin ölçülerini ve biçimini Türk hikayesine getirdi. Başlangıç, açılım, düğüm, sonuç. Eşittir çözüm. 2. Sabahattin Ali, daha yüksek düzeyde estetik getirdiği hikayeyi ve bundan başka aynı ölçü ve biçimleri kullanarak hikayelerinin içeriği bilinçli olarak halk sorunlarından öz aldı. 3. Sait Faik, kendisinden önceki bu hikaye ölçülerine baş kaldırıyor, biçimleri yıkıyor. Onunki bir düzensizliktir. Onda düzensizliğin kendine göre yeniden düzenlenmesi vardır. Düzensizdir. Çünkü anlatacağı şeye, olay ya da kişi dıştan bakmaz ki onu düzenlesin. İçten bakar, yaşar onu. Başı sonu ortası pek yoktur hikayelerinin, tıpkı soyut resimler gibi. Tam kurtulmamıştır ama kurtulma özgürlüğü vardır. Soyut resimlere ne yanından çerçeve çevrilip bakılsa değeri bozulmayacağı gibi, ki klasik resimler de böyleymiş. Sait'in anlattıkları çerçevesiz, karesizdir, sınırsızdır. Onun anlattıklarını, konularını çerçeve kesip sınırlamaz, onlar bir yerde kendiliğinden biter. Neden böyledir? Yazarın kendi kişiliğinden, yaşamından, oluşumundan böyledir. Kendi yaşamı da kadırsızdı, çerçevesizdi, plansız, programsızdır. Bu uçucu, uçarı kişiliğin yazdıkları da ister istemez planlı olamazdı. Başlı, ortalı, sonlu. Sait'in hikayeleri kekremsiydi, acımtırak ya da ekşimsiydi ilk okuyanlar gibi. Onlara alışmak gerekirdi. Tıpkı acıdan zevk alanların başlangıçta acıya alışmaları, şekersiz çaya alışılmasız, cigaraya alışmak gibi. İlkin zor, tatsız, tuzsuz, acı, kekre ya da ekşi. Ama sonraları alışılırdı. İşte bu yüzden Sait'in hikayeleri yadırganmış, hikaye kitapları çok satılmamış, ilgi görmemişti. Niçin halk yadırgıyordu? O zamanın koşullarına bakmak gerekir. İkinci Dünya Savaşı'nın 4 sıkıntılı yılı ve sonraları, o sıra insanlar somut umarlara eğilimliydiler ister istemez. Onlar kadırlı, çerçeveli, planlı şeylere gereksiniyorlardı. Ama sonraları özellikle aydın çevrelerde, ki okullar onlardı, ikinci savaşın ve sonrasının bunalımından bir tepkisel kurtuluş olarak onlar da kararsızlık, çerçevesizlik, plansızlık başladı. İkinci yeni de buna bağlanabilir. Ki bir yandan da siyasal baskı vardı. İşte bu dönemde okurlar topluluğu isteğiyle Sait'in hikayeleri birbirine denk düştü. Sait'e ilgi arttı. Samim Kocagöz, bir not. Kendimi övmek gibi olmasın diye kendilerini övenler vardır hani. Kendisinden söz edişine birçok yazısından örnek alınabilir. Şubat 1972 tarihli 199 sayılı Yeditepe'deki yazısından örneğin. Övünmek için değil de daha kolay örnek verebildiğim için kendimden birazcık söz edeyim. 3 sayfalık bir küçük hikayem 8 ulusun uluslararası tertiplediği 8 antolojiye girmiş. Ben ikisini biliyordum. İran'da bir yazar ötekilere haber verdi. 3 sayfadan fazla birçok hikayem de çeşitli dillere çevrildi. Bunların yanında 300 sayfayı geçen romanım var. Yabancı dillere çevrilen Kalpaklılar romanım 2 cilt 600 sayfadan fazla bugünlerde yayımlanacak. Belki de bu yazımdan önce yayımlanacak. İzmir'in içinde adlı romanın basılınca 500 sayfayı bulur sanırım. Kendilerini denetleyememiş yazarlardandır. Kendi kendisinin haber ajansı olan yazar. Öbürleri gibi kendisiyle dolu değil ama kendisiyle çok ilgili. Birer bahane bulup ne yapar ne eder hemen her yazısında değilse de çoğu yazısında kendisinden söz etmenin bir yolunu bulur. Belki bunu başkaları da yapıyor, hepimiz yapıyoruz belki de. Ama usturubuyla çaktırmadan öne çıkmak böyle açıkça. Bir not. 18 Şubat 1973 Pazar akşam üzeri Samim Kocagöz'e telefon ettim. Telefonda ertesi gün 10'da buluşmak üzere sözleştik. Kimi insanlar olduklarından yaşlı görünmeye çalışırlar. Bu davranışın başka nedenleri de olabilir ama sanırım yaşlı görünmeye çalışanların çoğu çevrelerinden saygı görmek için böyle davranıyorlar. Hani yakınlarından sevecenlik duygusu görmek için hastalanmayı özleyen, yalandan hastalanan çocuklar gibi bir takım yaşıtlarım da çevrelerinden saygı özlemiyle yaşlı görünmeye çalışıyorlar. Samim Kocagöz de böylelerinden biriymiş gibi geldi bana. Diyelim ki nedeni başka, her ne olursa olsun olduğundan yaşlı görünmeye çalışıyor. Tek katlı güzel bir ev, kapısından salona giriliyor. Buyur etti içtenlikle. Bir eli bir yana, öbür elini öbür yana açıp, böyle mi oturalım içeriye mi? Ama çalışma odasını sonra görürsün diyerek salonda yer gösterdi. Anladım ki o da benim gibi çalışma odasıyla övünenlerden. Nasıl olsa çalışma odasını da bana gösterecek. Koltuklara karşılıklı oturduk ya ikinci ya üçüncü cümlesinde nüfus kağıtlarımızın eskidiğinden söz etmeye başlayınca hemen gürültülü bir şaka gösterisiyle karşı koydum. Yok canım ne diye eskiyince yenisini çıkarırız boşver. Samim Kocagöz bir edebiyatçı olarak kendisine gereken değerin verilmediği kanısındadır. Bunu sık sık yazılarında da belirtir. Rıfat Ilgaz da onun gibidir. Hoşuma gitmez bu duygularını dışa vurmaları. Ben de ona hangi davranışının hoşuma gitmediğini anlatmak için kendime değgin 4 olay anlattım. 1. Türk mizah antolojisi. 2. Türk hikaye antolojisi. Unutmuşuz diye Yaşar Nabi'nin özür dileyişi. 3. Sait Faik hikaye yarışmasına girişim. 4. Moskova'da röportajcılara Sartre'ın hayatını sorar mısınız? Samim sözlerimden hiçbir şey anlamamış olacak ki tatlı bir kızgınlıkla yerinden fırlayıp ocağın yani şöminenin üstünden bir kitap alarak övüngen bir gülücükle ''Ben de onlara 5 kere milli oldum diyorum.'' dedi. 5 antolojiye girdim. Bak sonuncusu Dünya Hikaye Antolojisi. Türkiye'den yalnız beni almışlar. Alman Aruman Yayın Evi'nin bir antolojisiydi. İsviçre'de okumuştu. Tam bir Egeli kasabalı ağzıyla, diyalektiğiyle konuşuyordu. Geliverem, deyiverem, yi, yisene, geliyorum gibi. Bu pek tuhafıma gitti. İngilizce öğretmeni eşi Sevim Hanım, kaynatasıyla ilişkisi pek olumlu, kibardı. Hastalığından yakındı, mide kanaması, yemeğe oturduk. Hukukta okuyan küçük oğlu efendi bir çocuk. Özel St. Joseph'i bitirmiş, büyüğü İsviçre'de mimarlık okuyor. Kaynatası, Giritli Rumca biliyor, Azra Erhat'ın İlyada çevirilerini çok beğenmiş. Homeros sağ olsa Azra Hanım'ı öperdi dedi. Evet dedim gözleri görmediği için öperdi herhalde. Yemekten sonra çalışma odasına götürdü. Güzeldi odası, iyi, küçük bir yazar çalışma odası. Hikaye kitabı çıkarmış olan kız kardeşinin oğlu yani yeğeni Ziya geldi. Kendisine çok şeyleri dert ediniyor. Birinde çok haklıydı. Belediye durup dururken nokta nokta yoluyla bahçesini arsa yapmış. Adamlar gelip ölçmüşler. Arsaya para da vermeden apartman dikecekler evinin önüne. Akıl alır şey değil. Davayı kazanmış. Temyizdeymiş. Sızlanılmayacak gibi değil. Yine de deyin ile denli yanlışını söyledim bir pundunu getirip. Romanlarına yayıncılarının ilgi göstermemelerinden çok yakınıyor. Bilgi Yayın Evi hepsini basacakmış da satmaz diye o zaman yayın evini yöneten Cevdet Kudret engel olmuş diye ona kızıyordu. Bir kitabını İzmir'in içinde Sinan Yayın Evi, Hayati Asıl Yazıcı basacakmış. Bana da Hayati'yi bu konuda dürtüklememi söyledi. Yeğeni Ziya, avukat stajyeri, lüks arabasıyla kıyıdan beni Demokrat İzmir gazetesine götürdü. 21 gün tutuklu kaldığı 12 Mart sonrasını ayrıntılarıyla anlattı. Olayları anlatırken ikide bir hiç sinirli değildim, hiç sinirli değildim. Gayet bermutat konuştum, alaylı alaylı diye anlatırken öyle sinirli, öyle heyecanlıydı ki. Bu son olaylar beni çok etkiledi, çok üzdü dedi. Ama olayları yaşarken böyle değildim. Sonradan beni etkilemeye başladı. Olur böyle. Nazım'ın ehliyetsiz Vera'nın kullandığı arabayla dönüşünden sonra korkması gibi. Gerçekten son olaylardan üzülmüştü, morali bozulmuştu, birçokları gibi. Bir iki ay önce mide kanaması geçirmişti, daha perhizdeydi. Tutuklu kaldığı Davutpaşa kışlasında onu K... nokta nokta yapmış. Yabancı gazetecilerin gelişini ayrıntılarıyla anlattı. Tuğgeneral iyi adammış, samimi dinledikten sonra gazetecilerle konuşturmamış. Ama gazeteciler teleobjektifle daha önce resimleri çekmişler. Sonradan o iyi generali başka yere göndermişler. Yaşar Kemal volta atarken Samim'e, demek ki demiş Türkiye'nin en büyük iki romancısı ikimiziz, seninle ben. Samim neden diye sormuş. Çünkü demiş Yaşar, bu kadar romancı varken bak ikimizi tutukladılar. Samim, bilmem gerçekten, bilmem yağ çekmek için böyle söylüyordu dedikten sonra Yaşar'ın, evet ama demiş ikimizden biri yedeyiz. Ne demek o? Öyle ya, Orhan Kemal ölmemiş olsaydı o şimdi burada olurdu. O ölünce ya sen ya ben, birimizi yedek olarak aldılar. Samim, konuşmalarımızdan anladım ki diyor, Yaşar Kemal benim hiçbir romanımı okumamış. Bunu bir dergiye yazınca bana bir mektup göndermiş. Ya okumaz olur muyum? Şunu şunu okudum, öbürlerini de okuyacağım. Sen şöyle romancısın, böyle yazarsın diye atıyor kerata. Sunullah Arısoy. Dipnot: Sunullah Arısoy'un azinesine yolladığı yılbaşı kutlama kartının üstüne yazılmış. Dramatik bir olay. Bu kart bana ulaştığında Sunullah artık dünyamızdan ayrılmıştı. Aziz Nesin, 30 Aralık 1989. Sunullah Arısoy öldü. Cumhuriyet, 17 Aralık 1989. İzmir Cumhuriyet Ege Bürosu. Şair ve yazar Sunullah Arısoy geçirdiği bir kalp krizi sonucu Söke Devlet Hastanesi'nde dün öğle saatlerinde öldü. Arısoy 64 yaşındaydı. 1925 yılında Şile'de doğan Sunullah Arısoy, Haydarpaşa Lisesi'ndeki öğrenimini bitirmeden hayata atılmak zorunda kaldı. Öğrenimini sonradan tamamlayan Arısoy, Sümerbank Genel Müdürlüğü'nde ticaret şefliği, yayın uzmanlığı görevlerinde bulundu. 1969 yılında emekliye ayrıldıktan sonra Ankara'da basım evi müdürlüğü yaptı. İlk şiiri Yücel Dergisi'nde yayımlanan Sunullah Arısoy, daha ilk başta Varlık, Türk Dili, Dost, Pazar Postası, Akis dergilerinde Ulus gazetesinde yazdı. Uzun süre Ankara Televizyonu'nda Çağdaş Türk Edebiyatı'ndan Örnekler adlı bir program gerçekleştiren Arısoy, Haftalık Aktualite Dergisi'nin de baş yazarlığını yaptı. 1960-1963 yılları arasında Türk Dil Kurumu'nun tanıtma kolunda çalışan Arısoy, uzun yıllardır Kuşadası'nda yaşıyordu. Sunullah Arısoy şiirlerini 1948'de Garipler Treni, 1951'de Muhteşem Kavga, 1953'te Mustafa Kemal Türküsü, 1956'da Yaban Mavisi, 1961'de Dışa Vuran Karanlık, 1970'te Yanlış Yaşadık ve 1980'de Sabrım Gülü adlı kitaplarda topladı. 1958 yılında Kara Bürçek adlı bir romanı da yayımlanmış olan Sunullah Arısoy'un 1962'de de Tedirgin Biri adlı uzun hikayesi basılmıştı. Arısoy'un Yeni Türk Şiiri, Deste, 1951. Türk Hiciv ve Mizah Antolojisi, 1967 ve Türk Halk Şiiri Antolojisi, 1985 adlı 3 de antoloji çalışması bulunuyordu. Şahap Balcıoğlu. Yaşları benden küçük olsun, büyük olsun, çok yakınlarımla, candan dostlarımla bile nerede, nasıl, hangi koşulda tanışmış olduğumu anımsayamam. Sanki onlarla birlikte doğmuşum, yaşam boyu birlikte yaşamışım gibi gelir. Elbet bilirim böyle olmadığını ama yine de öyleymiş gibi gelir. Doğrusunu isterseniz ve açıkça söylemem gerekirse, bu 6 milyarlık yeryüzünde ve 60 milyonluk ülkemde dostluk kurduğum şöyle dolu dolu, şöyle candan sevdiğim insanların sayısı öyle az, öyle az ki. Bu gerçeği söylemekten de çekinmiyorum üstelik, ama ne yapayım ki gerçek bu. Böylesine sevdiğim o seyrek dostlarımdan sonradan beni düş kırıklığına uğratanlar da çok olmuştur. Üstelik bu düş kırıklığına uğratanlar ölüm gibi acı veriyor bana. İçimden ah vara böyle bir insanı hiç sevmeseydim, tanımamış olsaydım diye geçiriyorum. Nasıl sevmiştim böylelerini diye diye kendi kendime ileniyorum. İşte bu kitabın yazarı Şahap Balcıoğlu bu dünyada sayıları çok az olan can dostlarımdan biridir. Onun nerede ve ne zaman, hangi koşulda tanışmıştık anımsamıyorum. Sanki onunla birlikte doğmuş, hep birlikte ve tıpkı koşullarda yaşamışız gibi geliyor bana. Az sayıda çok sevdiğim yazarlar da var. Şimdi bir gizimi açıklayacağım. O çok sevdiğim dost yazarların çoğunun kitaplarını umutla ve iyimserlikle okurum. Ama o kitapları umutsuzlukla, karamsarlıkla kapatırım. Üzülürüm, niçin bu kadar kötü kitap yazmışlar diye. Kitaplarını nasıl bulduğumu sorduklarında iyidir, güzeldir diyemem. Kemküm ederim, mırın kırın ederim. Yüzlerine karşı doğruyu söyleyemesem de yüzümden doğru söylemediğim anlaşılır. Bir de hiç sevmediğim, hatta nefret ettiğim kimi yazarlar vardır. Onların yayınlarını okuyunca da bunca alçak insan böyle güzel kitabı nasıl ve niçin yazabiliyor diye kızgınlığımı dışarı vuruyorum. Şahap Balcıoğlu benim can dostum, sevdiğim insan. Nedenli mutluyum ki o ne yaşamımda ne kitaplarında beni hiç düş kırıklığına uğratmadı. Her kitabından yeni şeyler öğrendim. Bilindiği gibi sanat yapıtları genellikle okurlara öğretmek için yazılmaz. Hatta güzel bir yapıt bana göre ne öğrettiği belli olmayan, öğrettiğini öğretmeden duyumsatandır. Ancak yazının röportaj dalı için bu yargı geçerli olamaz. Röportaj ve gezi yazıları yazın dalları içinde öğreten ama öğrettiğini dank dank kafaya vurarak değil, güzellikle ve sezdirmeden öğreten bir türdür. Şahap Balcıoğlu bu başarısının gizini kendi bilir elbette ama dışarıdan bakıp gözlemlemeye dayanarak şunu söyleyebilirim. Röportajda başarının başat koşulu röportaj yapılacak konuyu ya da nokta noktasıyla bilmek, kişiyle yapılacaksa interview, o kişinin öz yaşamından röportaja gerekli bölümleri incelemek ve araştırmak, özgeçmişi bilmektir. Bir yer röportajıysa o yerin tarihini bilmek gerek. Bundan sonra içtenlik, biçem, kurgu önemlidir. İyi röportaj bir ağacın salt göze görünen dallarını, gövdesini ve yapraklarını anlatmak değil, dışta görünmeyen kökünü, kökünün en ince uzantılarını bile okura gösterebilmek demektir. Röportajcının aynı zamanda bir araştırmacı, bir incelemeci de olması gerekir. Röportaj yazısı ülkemizde eskiye göre çok değişmiştir. Bu değişim aynı zamanda önemli bir gelişmedir. Eskiden röportaj az sayıdaki salt yazıncı yazarın tek elindeyken, dipnot edebiyatçı anlamına, özellikle son 15-20 yıldan beri gazeteci yazarların yazına daha yakın bir uğraşı olmuştur. Dipnot yazın edebiyata anlamına. Şahap Balcıoğlu kuşkusuz röportaj yazarlarımızın en iyilerinden biridir. Ama ben onun yazarlıktan çok kişiliğini, insanlığını, yiğitliğini, doğruluğunu anlatmak isterdim. Çünkü sevgili Şahap işte insan diyebileceğim sayıları çok az olanlardan biridir. Bir kişinin dört dörtlük insan olup olmadığını anlamak için onu yaşamın çok değişik hallerinde görmek, tanımak gerek. Ben Şahap'ı işte iyiyken de, kötüyken de, paralıyken de, parasızken de, hastayken de, sağlıklıyken de, evliyken de, dulken de, cezaevindeyken de, ihanetlere uğramışken de, özgürken de, yaşamın sayılamayacak denli çok değişik durumlarında gördüm ve tanıdım. Hiçbir durumda yanaklarından, yüzünden, gözlerinden, dudaklarından kahkahası eksik olmadı. Ama bu kahkahalar vurdum duymazlığından değil, her şeyi derinden sezebilen insanın gülüşleriydi. Kısacası Şahap'ı seviyorum. Bu 6 milyarlık dünyada sayıları çok çok az sayıdaki sevdiğim dostlarımdan biriydi. Ama kitabı? Onu Şahap'ı sevdiğim için değil, değerli bulduğum için ayrıca beğenirim ve severim. Bir not, Şahap Balcıoğlu. Kahkahayı kendine bu denli yakıştıran başka birisini daha görmemiştim. Son 1-2 yılında o kahkahalar vazoya konmuş da eskimiş güller gibi soldu. Bir üzünç. 29. ayrımın sonu. Sayfa 424.